Ayrım 21.
O gün tribünlerde 60.000 seyirci vardı. Basın locası tıka basa doluydu. Öndekiler ayağa kalkmadıkları takdirde sahayı göremiyorlardı. Ama onlar kalkınca bu sefer de arkada oturan bizler bir şey göremiyorduk. Bu yüzden sürekli tartışma çıkıyordu. Ben üzerinde yabancı basın yazan bir masada oturuyordu ve hemen yanımdaki yerde de SAPPA yazıyordu. Galiba Güney Afrika Basın Birliği SAPA ima edilmişti. SAPA muhabiri maç boyunca haber yazmak zorunda kaldı. 90 dakika içinde tam 6 haber yazdı ve maçı tam olarak izleyemedi tabii. Ne zaman bir gol pozisyonunda olsa kolunu sıkıyordum. Bundan sonra o ajans çıkışlı maç haberlerini bu olayı da düşünerek okumaya kararlıyım. Takımlar ulusal marşların okunması için sahanın ortasına dizildiklerinde Nijerya rakibine psikolojik bir gol atmış sayılırdı. Süper kartalların hepsinin boyları 2 metreye yakındı. Aslında psikolojik skor çoktan 3-0 olmuştu bile. Çünkü Nijerya Bafana'yı Lagos'ta yenmişti ve hemen hemen bütün oyuncuları Avrupa'da oynuyordu. Süper kartallardan biri de Swansea City'de forma giyen Ruben Agbola'ydı. Onu seyredince insanın aklına ister istemez Afrika'nın en iyi takımlarından birinde oynayan bir futbolcunun neden Avrupa'da daha iyi bir performans gösteremediği sorusu takılıyordu. Başlama vuruşundan birkaç dakika sonra son derece uzun boylu bir süper kartalın Güney Afrika savunmasının verdiği bir geri pası kaparak topu ağlara göndermesi hiç kimseyi şaşırtmadı. Asıl şaşırtıcı olan hakemin bu golü offside gerekçesiyle saymamasıydı. Çünkü geri pastan offside olmayacağını bilmesi gerekirdi sanırım. Bafana maçın ilk yarısını başlama vuruşundaki skorla yani 0-0 bitirmeyi başardı. Devre arasında Mark sahanın ortasında siyah radyo muhabirleriyle söyleşiler yaptı. Aslında muhabirlerin hepsi futboldan en az onun kadar anlıyorlardı. Ama siyah oldukları için kendi görüşlerini açıklamalarına yetecek kadar özgüvenleri yoktu. İkinci yarının başlarında George Dearnley yerden gelen bir ortayı ağlara gönderince bütün ülke ayağa kalktı. Basın locasında oturan siyah beyaz tüm Güney Afrikalılar havalara sıçrarken Natal'in ünlü golcüsü kale arkasındaki tribünlere koşmuş, golün sevincini 10.000 siyahla paylaşıyordu. Tam o sırada sahada hakem olarak dolaşan kara giysili Botswanalı bu golü saymayarak offside'dan doğan bir serbest vuruşa hükmetti ve hepimiz bir anda eski Güney Afrika günlerine dönmüş olduk. Maç 0-0 berabere bitince Güney Afrika Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu ve hiç durmadan davul çalan taraftarlar herhalde korkunç bir baş ağrısıyla evlerine döndüler. Nijerya'nın maçı çok kolay kazanacağını söylemiş olan Westerhof, Güney Afrika'yı cidden kutlarım dedi. Palacios ise artık bir sonraki Dünya Kupası için hazırlanacağız diyordu. Perlman'la birlikte otoparka gittiğimizde Güney Afrika'nın en iyi iki oyuncusu olan Steve Crowley ve Moshe'nin arabalarına kadar adeta kavga ederek gittiklerini gördüm. Perlman'a Crowley'nin ne kadar rahat göründüğünü söyledim. O taraftarları kızdırıyordu, onlar da onu. Güney Afrika'da insanların renklerini yalnızca stadyumlarda unuttuklarını söyledim. Perlman yine kızdı. Güney Afrika futbolu hakkında yabancı gazetecilerin tipik görüşü bu zaten. Seyirciler Dearnley'e tezahürat yaptıkları zaman onun beyaz, kendilerinin ise siyah olduklarının farkında değillerdi. Güney Afrika futbolu böyle şeyleri aştı artık, bundan sonra yazmanız gereken başka öyküler var. Uçakla İngiltere'ye dönerken daha önce Cape Town'da karşılaştığım bir adamla yine karşılaştım. Arsenal taraftarı olan beyaz bir Güney Afrikalıydı ama hala Arsenal'i tuttuğuna göre onları 1970'ten beri izlemediği belliydi. Hafta sonunda Arsenal'in Federasyon Kupası'nda Leeds'te yapacağı maçı birlikte izlemeye karar verdik. O gece dondurucu bir soğuk vardı ve skorboardun bulunduğu kale arkasındaydık. Sahayı hemen hemen hiç göremiyordum. Bu yüzden burnumuzun dibinde olan golü de göremedim tabii. Maalesef maçtaki 4 golün hepsi o kaleye atıldı. Gordon Strachan sayesinde Leeds, Arsenal'in işini daha ilk yarıda bitirdi. Hemen yanımızda oturan bir adam, şu Strachan'ı neyle beslediklerini bir türlü anlayamadım dedi. Ve sonra Arsenal savunmasına bağırmaya başladı. Hadi devirin şunu! Seyircilerin hiç sevmediği David Hillier, maçtaki sayısız faulünden birini yaptı ve nihayet sarı kart gördü. Taraftarlardan biri, at onu hakem diye bağırdı. Bir başkası, hayatı boyunca top oynamasını yasakla dedi. Bir üçüncüsü hemen ekledi. Ya da mümkünse daha uzun bir süre. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Oynanan futbol berbattı. Ama 5 ay sonra Arsenal Federasyon Kupası'nı kazanan takım oldu. 15. Kısa boylu, esmer Amerikalılar. Dünya üstünde El Salvador'la Danimarka arasında yapılan bir dostluk maçını 30 bin seyircinin izlediği bir tek kent vardır. Ancak düşündüğünüzün aksine bu kent ne San Salvador'dur ne de Kopenhag. Şaşıracaksınız ama bu kent Los Angeles'tır. LA, Amerikalılar Los Angeles'a böyle demeyi çok seviyor. Coliseum'a giderken Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğumu düşünmeme olanak yoktu. Çünkü caddelerdeki bütün taraftarlar kısa boylu ve esmerdi. Üstelik program satıcılarıyla dilencilerin de pek azı Danimarkalı'ya benziyordu. Hiç kimse elindeki rengarenk bayrakları sallamıyordu. Bütün taraftarlar erkekti ve satılan tek gıda maddesi pek de hijyenik görünmeyen burgerlardı. Kısaca hiçbir şey Amerikan tarzına uygun değildi. 1994 Dünya Kupası'nın iç yüzünü gören ilk kişi Boston Herald'ın bir köşe yazarı oldu. Anlamsız bir futbol festivali ya da ticari bir yatırım diye nitelendirdiği turnuvanın göçmen bürosu tarafından tezgahlanmış bir aldatmaca olduğunu yazmıştı. Ülkeye kaçak olarak giren herkes bir stadyuma toplanacak ve hepsi orada yakalanacaktı. Hepsi El Salvador'luya benzeyen yaklaşık 30 bin kişinin arasına oturdum. Eğer maçı organize edenler seyirci sayısını sadece 15 bin olarak bildirmişlerse, bunun nedeni Coliseum'un sahiplerine toplam hasılattan pay vermek zorunda olmalarıydı herhalde. Tribünlerin aşağısında bir yerde daha önce de Letonya'da gördüğüm bir adamı gördüm. Möller Nielsen. Danimarka'nın yedeklerini çalıştırıyordu. El Salvador maçının üstünden henüz 3 hafta bile geçmemişti ki o ve ben Arjantin'e gittik. Danimarka maç yapacaktı. Yani 5 ay içinde onunla 3 kez karşılaşmış oluyorduk. 3 ayrı kıtada da birbirimize rastlamıştık. Salvadorlular mutluydular. Tezahüratlar eşliğinde havai fişekler atıyorlardı. Ve bu görüntüler zorla götürülen bir taraftarla onu götüren iki polisin görüntüsünü bile örtüyordu. Bu mutlulukları sıradan ve küçük bir takım olan El Salvador, sıradan ama büyük bir takım olan Danimarka'ya 2-0 yenildiği halde devam etti. Maçın son dakikalarında bu görüntüler bir zamanlar yaşanan iç savaşın anılarına yenik düştü ve seyirciler ellerindeki havai fişekleri sahaya atmayı bırakıp tribünlere atmaya başladılar. Patlamalar seyircileri güldürüyordu ama giderek daha fazla sayıda insan çıkış kapılarına yönelmeye başladı. Hemen yanımdaki boş koltuğa düşen şişe büyük bir gürültüyle patlayınca ben de stadı terk ettim. Ertesi sabah kahvaltı ederken okuduğum Los Angeles Times'ta 12 sayfalık bir spor bölümü olduğu halde maç hakkında bir tek sözcük bile yoktu. Yeniden ABD'ye dönmüştüm. ABD ulusal takımı antrenörü Bora Milutinović daha sonra bana benim için burada çalışmak çok daha kolay demişti. Burada gazeteleri açtığınız zaman futboldan söz edilmediğini görüyorsunuz. Oysa Meksika'da her gün bir şey oluyor, gerçek bir şey. İnsanların hakkında yazı yazması gereken bir şey. Ama orası Meksika. Milutinović 20 yıl Latin Amerika'da kaldıktan sonra Amerika'ya gelen bir Sırp'tı. Ana El Salvadorlu bir dadıydı. Bir kez daha Amerika'dan çıktım ve ailesinin Los Angeles'ın hemen hemen bütün ayaklanmaların yaşandığı güney kesimindeki evine giderek onları ziyaret ettim. Birkaç kuzeni, ana bir köşedeki portatif karyolada uyumakta olan oğlu Diego ve bir futbol manyağı olan kocası Hember evin salonundaydılar. Hember bana Diego'yu gösterdi ve şöyle dedi, Maradona futbol dünyasındaki en iyi oyuncudur. Diego 2 yaş daha büyüyünce parka gidip ona bir takım bulacağım. TV'de futbolla ilgili herhangi bir program olunca onu hemen en öne oturtuyorum. Hember sadece İspanyolca yayın yapan ve sık sık Meksika Ligi'nden maçlara yer veren yerel kanalı izliyordu. Ama El Salvador Danimarka maçını seyretmek için Coliseum'a gitmişti. El Salvador'da maç sırasında sahaya havai fişek atmanın olağan bir şey olup olmadığını sordum. Benim ülkemde adamı hapse atarlar diye cevap verdi. Hember bir zamanlar pazarları bir araya gelen bir takımda futbol oynamıştı. Bunun kiliseye gitmek gibi bir şey olduğunu söylüyordu. Takımındaki bütün oyuncular Latin Amerikalı mıydı? Bizim takımdakilerin hepsi El Salvador'un Nueva Guadalupe kentindendir. Oynadıkları ligde ayrıca Jamaika ve Belize'den gelen siyah takımlar, birkaç tane de siyah Amerikalıların kurduğu takımlar vardı. Ben buraya geldiğim zaman Amerikalılar futboldan zevk almıyorlardı. Ama şimdi onlar da hoşlanmaya başladılar. Yine de hepsinin hoşlandığı söylenemez. Bazen takım arkadaşlarıyla birlikte Rancho Park'a gittiklerinde beyzbol oynayan insanlara rastlarlarmış. Hember bunu söylerken kendini havada uçuşan toplardan korumak istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Bizi sevmezler, biz de onları sevmeyiz. Polis çağırırlar ve onlar Amerikalı olduğu için biz gitmek zorunda kalırız. Her şeye rağmen ABD'nin maç kazanması onu mutlu ediyordu. Tabii rakipleri El Salvador olmadığı sürece. Ona göre ABD'nin en iyi oyuncusu Hugo Perez'di. Perez aslen El Salvadorlu. Bu sohbet hem bere vatanını anımsattı ve hemen bana El Salvador'u tanıtmak amacıyla hazırlanmış bir video kaset izlettirdi. Filmdeki görüntüler arasında deniz dibinde birbirlerine tekme atan adamlar da vardı. Gördünüz mü dedi, plajda bile futbol oynuyorlar. Avrupalı göçmenler ABD'ye geldikleri zaman çocuklarıyla sokaklarda komik aksanları, giysileri ve telaffuzu zor isimleri yüzünden alay ediliyordu. Bu çocukların yapacakları en son şey, sokaklarda herkese komik gelecek bir Avrupa oyununu oynayarak yine alay konusu olmaktı. Ve onlar beyzbolu seçtiler. Amerika'daki Avrupalılar bu nedenle futbol oynamazlar. Amerikalılar futbol oynamaz veya şükran gününü kutlarlar derken gözümüzün önüne Amerika'daki banliyölerde yaşayan iri yapılı beyaz insanlar gelir. Oysa futbol oynayan, seyreden ve futbol hakkında çıkan yazıları okuyan 10 milyonlarca İspanyol kökenli Amerikalı vardır. Hatta banliyölerde oturan beyaz Amerikalıların bile futbol oynadıkları söylenebilir. Bir zamanlar ben de Amerika'da futbol oynamıştım. Ailem bir yıllığına Kaliforniya'daki güneşli bir üniversite kenti olan Stanford'a taşındığı zaman henüz 10 yaşındaydım ve orada bütün çocuklar futbol oynarlardı. Daha doğrusu zengin Amerikalılar bu eğilimdeydi. Şimdi misyonerler bu sözcüğü tüm ülkeye yaymaya çalışıyorlar. Ama kenar mahallelerde yaşayan çocuklar futbolun süt kuzularına uygun bir spor olduğu görüşünde. Stanford'daki antrenörlerin çoğu hayatlarında bir kez olsun futbol oynamamışlardı. Bu yüzden de bildikleri spor dallarının bazı özelliklerinden yararlanmaya çalışıyorlardı. Örneğin köşe vuruşu kazanan bir takımın antrenörü, çocuk topu kale önüne kadar nasıl göndereceğini düşünürken kenardan bağırarak kartal ya da spiral gibi bir takım şifre sözcükler söylüyordu. Bir diğer antrenör de takımı hücuma kalktığı zaman iki savunma oyuncusunu ceza sahasının tam köşelerine yerleştiriyor, savunmanın ortasında oynayan oyuncu da ceza sahası yayının üzerinde duruyordu. Bu oyuncular ellerini arkalarına kavuşturmuş bir şekilde öylece bekliyor ve ancak top kendi yarı alanlarına döndüğü zaman yeniden hareketleniyorlardı. Bir de aldığı her topu 5 metre soluna atma talimatı almış bir sağ açık vardı. Teorik olarak topun savunmadan çıkarak destek verecek olan sağ bekin ayağına gitmesi gerekiyordu. Ama bu taktik nadiren işe yarıyordu. Tanıdığım çocuklardan çok azı bu durumu önemsiyordu. Onların futbol oynayışı Avrupalı çocukların obuğu açılışına çok benziyordu. Her iki durumda da bunun iyi bir şey olduğuna çocukların aileleri karar veriyordu. Evet, belki eğlenceli de sayılabilirdi ama onları o kadar da heyecanlandıracak bir şey değildi. İyi oyuncu sayısı çok azdı. Soccer America'nın editörü Lynn Berling Manuel bana, evet bu sporu yapan 15 milyon Amerikalı var ama bunların çoğu için futbol sadece yüzlerce eğlence tarzından biri demişti. Futbolu 10 yıl önce bırakan Pele'den sonra hiçbir Amerikalı futbolcu bir tek profesyonelin adını bile söyleyemez. Stanford'daki arkadaşlarım George Best kendi takımları olan San Jose Earthquakes'te oynarken bile futbol maçlarını izlemiyorlardı. Yine de maçlara giden birileri olsa gerek ki futbol o günlerde Amerika'ya yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştı. Kuzey Amerika Futbol Ligi NASL maçlarında statlar meslek hayatlarını tamamlamak için Amerika'ya gelen yaşlı Avrupalıları izlemek isteyenlerle tıklım tıklım doluyordu. Gianni Rivera NASL için fil mezarlığı tanımını kullanıyordu. Ama ne filler vardı bilseniz. Anımsıyorum da 1981'de oynanan Earthquakes New York Cosmos maçında sahada Best, Franz Beckenbauer ve Johan Neskens vardı. Birkaç ay sonra Earthquakes'in kendi sahasına yaptığı bir maçta Best, rakip savunma oyuncusunun üstüne gitti, topa basarak rakibinin başının üstünden geçmesini sağladı ve sonra da sağından geçip topu yine alarak hücumu sürdürdü. O maçta bunun dışında anımsamaya değer bir şey olduğunu söylemek olanaksız. Lawrie Calloway 1974'te Amerika'ya gelmeden önce İngiltere'de Wolves, Blackburn, Shrewsbury ve Rochdale gibi takımlarda futbol oynamıştı. Amerika'da oynadığı kulüpler arasında Earthquakes de vardı. Yine de onu o takımdan anımsadığımı söyleyemem. Birmingham, Kaliforniya karışımı bir aksanla hepimiz çok ünlü kişiler olduk dedi. Hayatımın çoğunu geçirdiğim ve bütün ilginin George Best'lerde, Charlie George'larda, Bobby Moore'larda olduğu İngiltere'den gelip de hakkımda yazılar yayınlandığını görmek ya da TV'ye çıkmak benim için çok mutluluk veren bir şey. Bir gazeteci olarak çok duygulanmıştım. Ama NASL beklenen ilgiyi göremedi ve 1985'te kaldırıldı. Ligi yönetenler çok kısa sürede çok fazla kulüp bulmaya çalıştılar. Futbol hakkında çok az şey biliyorlardı. Amerika Ligi'nin son başkanı olan Howard Samuels daha sonra yaptığı bir söyleşide en az 100 bin kişinin kendilerini Polonya ulusal takımında oynayan futbolcu olarak yutturulabileceğini çok sonra anladım diye itiraf etmişti. Taraftarlar da bu işin uzmanı sayılmazlardı. Calloway şöyle demişti. Amigolar seyirciyi coşturuyordu. Oyunculardan biri 60 metreden şut atarsa veya 30 metreden topa kafayla vurursa tribünler ayağa kalkıyordu. Ben San Jose'de oynarken Çılgın George adında bir amigomuz vardı ve kısa sürede çok ünlü biri oldu. Üstelik en uzun süre tezahürat yapan kişi olarak da Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Bir gün tribünlerin bir bölümünü Earth diğer bölümünde Quakes diye bağırdı ve bunu tam 13,5 dakika sürdürdü. Ama burada rakip takımda bir gol attı. Calloway ile konuştuğumuz sırada San Francisco Bay Blackhawks'ın antrenörlüğünü yapıyordu ve takımı Meksika Ligi'ne katılmaya çalışıyordu. Bu çok zor bir iş diye itiraf etti. Cidden çok mu zordu? Bu Cardiff'in İngiltere Ligi'nde oynaması gibi bir şey. Aslında olanaksız değil. Yine de Blackhawks'ın yeniden profesyonel Amerikan Ligi kurulması için dua ettiğini de ekledi. Hayatımız boyunca Meksika Ligi'nde oynamaya hiç niyetimiz yok. San Francisco, Meksika'nın kuzeybatı ucunun da 760 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu. Kaliforniya'da yaşayan Peter Bridgewater adındaki bir diğer İngiliz de Dünya Kupası'nın Stanford sorumlusuydu. Öfkeli bir adamdı. Ona Rio, Roma ve Barcelona'nın doğal Dünya Kupası kentleri olduğunu ama Kaliforniya'daki Stanford'ın böyle bir kent olmadığını söyledim. Bay Cooper, İngiltere'de nerede oturuyorsunuz? Londra'da mı? Highbury küçük bir semttir. Wembley ise ondan da küçük. Sizce Wembley futbol oynamak için uygun bir yer mi? Stanford'da hangi takımların oynayacağını umuyordu. İngiltere? Aslında Stanford'ın Leamington kaplıcası gibi bir yer olduğunu söylemekte de yarar var. Amerikalılar futbolun bir erkek oyunu olduğunu asla anlayamadılar. İngiltere ve Hollanda'da büyüyen biri olarak kızların da futbol oynayabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama Stanford'da oynuyorlardı. Okulun bahçesinde bütün bir yıl boyunca aralıksız olarak futbol oynanırdı. ABD'de futbol oynayan 4 yaşında kızlar var ve ülkedeki lisanslı futbolcuların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor. Ülkenin en büyük futbol dergisinin kadın editörü olan Lynn Berling Manuel'e, Bay Lynn Berling Manuel adına gelen on binlerce mektup aldığını söylüyordu gülerek, Amerika'nın neden dünyadaki diğer ülkelerden farklı olduğunu sordum. Ona göre işin sırrı ülkedeki kadınların futbolla Amerikalı erkeklerle aynı anda tanışmış olmalarında yatıyordu. Avrupalı kadınların aksine onlar kendilerini hiçbir zaman bu sporun yabancısı olarak görmemişlerdi. Futbolla ilgilenmeye kendisi nasıl başlamıştı? Babam hayatı boyunca futbol maçına gitmedi. Ben 6 kardeşin en büyüğüyüm. İnsanın 6 çocuğu olunca hiçbir yere gitmeyi başaramıyor. 1967'de bizim bölgemizin futbol takımı olan Oakland Clippers çok ucuz bir aile paketi önerisi yaptı. Sanırım 20 dolar gibi bir para karşılığında bütün aile maçlara gidebiliyordu ve buna otopark ücreti de dahildi. Babam bu öneriyi çok cazip bulmuş olsa gerek ki kısa sürede bütün aile futbol düşkünü oldu. Galiba bu ABD'de sıkça rastlanan bir durum. NASL futbolu ailelere sevdirmeye çalıştı ve bütün kadınlara ulaştı. Bu diğer spor dallarında bulunmayan kendine özgü bir pazarlama yöntemiydi. Önce futbolu rakiplerin ezildiği, parçalandığı erkeklere özgü bir spor olarak pazarlamaya çalıştılar. Ve tabii halkı ikna etmeyi pek başaramadılar. Statlara gelen insanlar bu spor Amerikan futboluna hiç benzemiyor demeye başladılar. Futbola olan ilginin artışı 1991'de Çin'de düzenlenen ilk kadınlar dünya şampiyonasını ABD ulusal takımının kazanmasıyla başladı. Calloway, Bridgewater ve Berling Manuel ile telefonla görüştüm. Telefon dünyanın her tarafında var ama telefonu hayatlarında hiç görmedikleri insanların sorularını içtenlikle yanıtlayarak onlarla söyleşi yapmak amacıyla kullanan tek millet Amerikalılar olsa gerek. Avrupa ve Afrika'da sürekli olarak sokaklarda dolaştığım halde Los Angeles'taki günlerimin çoğunu yatakta uzanıp telefonla konuşarak geçirir olmuştum. Amerika takımının kazandığı kupayı Pekin'de havaya kaldıran takım kaptanı April Hendricks ile Maryland Üniversitesi'nde buluştum. Bayan futbolunda bu ve benzeri üniversitelerin etkisi büyük. Hendricks, ben kadın futbol takımında tam gün çalışan bir antrenörüm, işim bu dedi. Benim gibi tam gün çalışan bir yardımcı ve 80 bin doların üstünde bütçem var. Ona İngiltere'deki Bayan Antrenör adlı TV dizisinden söz ettim. Bu dizide profesyonel bir erkek takımını çalıştıran kadın antrenör, cinsiyet ayrımına karşın uzun süreli bir mücadele verdikten sonra herkesin saygısını kazanmayı başarıyordu. Hendricks bu mücadeleyi vermiş miydi? Kesinlikle hayır, 29 yaşındayım. Bu ülkede saygı gören kadın sporculardan biriyim. Benden 10-15 yaş büyük kadınlarla konuşursanız yaşadıkları deneyimin izlerini görürsünüz. Hendricks'in verdiği tarih, Amerikan feminizm hareketinin ilk günlerine rastlıyordu. Amerika'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına feminizm hareketinin de bir etkisi olabilir mi? Şey dedi Hendricks, hemen özür dileme girişiminde bulundum. Tabii her şeye rağmen iyi oynamak ve gol atmak zorundasınız. Kesinlikle evet diyerek beni onayladı. İngiltere'ye karşı oynamış mıydı? Evet, bana sorarsanız küçük bir ülke olmasına karşın çok iyi oyuncuları var. Yine de anlayamıyorum. Çok fazla idman yapmıyorlar, çok sık bir araya gelmiyorlar ve kendilerine iyi baktıkları da söylenemez. Sanırım onlarda bizde olmayan bir şey var. Her hafta dünyanın en iyi erkek futbolcularını TV'den izleme olanağına sahipler. Futbolun özellikle de kadınlar arası futbolun ABD'de orta sınıf bir spor olduğu görüşüne katılıyor muydu? Hayır, bana göre orta sınıfın biraz üzerinde bir spor maalesef. Sonra ekledi. Ama bu durumdan hoşnutum. Niçin? Bence sporda eğitimin önemli olduğu mutlaka vurgulanmalı. 1950 Dünya Kupası'nda oynayan Amerikalı futbolcuların hemen hemen hepsi St. Louis, Missouri'liydi. St. Louis'de belli belirsiz bir futbol kültürü var gibiydi ama bu dengesizliğin asıl nedeni Amerikan Futbol Federasyonu'nun kentte bulunması ve diğer kentlerde futbolcu arayamayacak kadar parasız olmasıydı. 1950'deki Amerika takımı İngiltere'yi 1-0 yenmişti ama geri dönerken tasarruf etmek amacıyla futbolcular iki ayrı uçağa binmişlerdi. Onları havaalanında bir tek kişi karşılamıştı. Geciktiği için kocasını azarlamaya gelmiş olan bir futbolcu eşi. El Salvador-Danimarka maçından bir gün sonra Amerika takımını Santa Barbara'da, Pasifik Okyanusu'na bakan bir otelde buldum. Red Lion Oteli benim için çok pahalıydı. Bunun üzerine oraya yakın bir yerde yine pahalı sayılabilecek başka bir otelde oda tuttum. Red Lion'a gitmek için kumsalda yürürken İspanyol kökenli birkaç kişinin bir futbol topuyla oynadıklarını gördüm. Ronald Reagan'ın da oturduğu Santa Barbara, Pasifik Okyanusu kıyısına küçük ve yarı tropik bir kentti. O kadar güzeldi ki insanın canı bütün bu güzellikleri bırakıp futbol maçına gitmeyi hiç istemiyordu. Amerika ulusal takımının basın sözcüsü Dean Linke ile buluşmak üzere sözleştiğimiz Red Line'a tam bir saatlik gecikmeyle ulaştım. Yardımcısı beni lobide karşıladı. Dean benimle şahsen görüşemeyeceği için son derece üzgündü. Bir futbol kliniğine gitmesi gerekiyordu. Fakat basına dağıtılan bir paketin işime yarayacağından da emindi. Bay yardımcı bana büyüyecek bir ansiklopedik alanında bir dosya verdi. Brezilyalılar Dünya Kupası'nı ABD'de düzenlemenin, beyzboldaki final maçlarını Brezilya'da oynamakla aynı şey olduğunu söylemişlerdi. Amerikalıların açık havada oynadıkları futbolu yöneten kişinin bu sporu, kapalı salonda oynanan futbolun zavallı bir alternatifi olarak nitelendirdiğini de biliyordum. Hakem ne zaman köşe atışına karar verse, Amerikalılar hamburger almaya gidiyorlardı. Yine de o günlerde Dünya Kupası'nı hak ettiklerini düşünüyordum. Ayaküstü sohbet ederken basın sözcüsünün yardımcısı Santa Barbara'ya ilişkin yorumlarıma katılmıştı.